Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Önümüzdeki dakikalar boyunca sizlere İslam Şehri'nden seslenmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, şehir ve ritüel. Ritüeller farklı zamanlarda biçim değiştiriyor olsa da, şehrin gündelik hayatının merkezinde yer alan şeyler haddizatında. Toplumsal manada, toplumsal alanlarda sadece dini olanla sınırlanan ritüellerin etki alanı dünyevi, seküler ve gündelik yaşama kadar uzanıyor. Bu yaklaşım, ritüeli uygun zamanda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği sık sık tekrarlanan bir davranış modeli olarak tanımlamak anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle, belirli zamanlarda semboller kullanılarak, sembolleşmiş nesneler kullanılarak ve sık tekrarlanan bir davranış modeli olan ritüel, hem kutsal olanı hem de din dışı alanı kapsayacak şekilde kullanılıyor günümüzde. Bununla birlikte sosyolojide kutsalla din dışı arasında ayrım yapan Durkheim, ritüelleri kutsal kategorisine ve toplumu bir arada tutacak olan toplumsal dayanışmanın merkezine yerleştiriyor. Bugün günümüzde birçok sembolizmin, birçok sembol haline gelmiş olan şeyin kimi yeni düşünce akımlarıyla yıkıldığına şahit oluyoruz. Bu yıkılma yine din adına yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. Bu yıkma işlemi yine din adına yapılıyor. Ancak bunun toplumsal fraksiyonu, toplumsal dalgaları, toplumsal yanı göz önünde bulundurulmuyor. Bu sadece akılla bakmak tanımlamasıyla bu sembollere bakılarak bunların akıl dışı olduğu savunuluyor ve bunlar hayatın dışına atılarak aslında toplumu bir arada tutan bu semboller ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla toplum da bir arada kalamaz, bir arada duramaz bir pozisyona geliyor. Bu elbette Batı'dan yaklaşık 200-300 yıllık getirilen bireyselleşmenin bir tezahürü olarak nitelendirilebilir. Durkheim'a karşı Marksist yaklaşımsa ritüellerin sadece yanlış bilinçle yayıldığını ve bu ritüellere katılanların gerçekliği anlamalarını zorlaştırdığını ileri sürüyor. Belirli bir zamanda yerine getirilmesi, sembollerin kullanılması ve sık tekrarlanan bir davranış modeli olması, ritüelin temel özellikleri olarak görülür. Her ne kadar dini törenlerin ritüel olarak kabul edilmesi genel bir durum olsa da, modern dönemde gündelik hayatın giderek sekülerleşmesi, dünyevileşmesi, sadece dünyaya matuf olarak algılanması, ritüelin çerçevesini de genişleten yaklaşımların oluşmasına zemin hazırlıyor. Dini anlamları ve sembolleri içermeyen davranış modellerinin de bir ritüel olarak değerlendirilmesi söz konusu. Ritüelin dinle, inançla ve kültürle yakın ilişkide bulunduğu bilinir. Bununla birlikte ritüelin toplumun yaşadığı mekanla, mekanın taşıdığı özelliklerle ilişkide olduğu söylenmeli. Kent ve kentteki mekanlar toplumun ritüelleri gerçekleştirdiği alan olmasının yanı sıra, belki de bundan daha önemlisi, mekanların ritüellere biçim vermesi ve ritüellerin mekanla sonraki nesillere aktarılmasıdır. Ritüel, mekanla hafızalara taşınır. Mekan dönüştürüldüğünde, ona yüklenen anlamlar farklılaştırıldığında, ritüeller de ortadan kalkıyor ne yazık ki. Zira ritüeller, mekanla ilişkileri bağlamında yeni sembolik anlamlar kazanıyor. Diğer bir deyişle, ritüel mekana dayalı sembolleri içerir. Hatta mekan söz konusu ritüel için bir sembol haline gelir. Sembol üzerinden kurulan bu ilişki, ritüelle mekanı birbirinden ayrılmaz kılar. Bu durum hem dini hem de diğer ritüeller için de geçerli. Elbette bu ritüelleştirmede revnaklı ve efsunlu şehir ayrımına da dikkat çekmek gerekiyor. Burada bizim revnaklı şehirden kastımız, kıymetli Saadettin Ökten hocanın ifadesiyle, sistematik, kartezyen olarak düzenlenmiş, yani birinci cadde, birinci sokak, bir numara gibi matematiksel olarak ifade edilmiş mekan algısına işaret eder. Halbuki efsunlu şehir dediğimizde veya efsunlu mekan dediğimizde işte bu ritüellerle, işte bu sembollerle kurulmuş, sembollere matuf olarak kurulmuş olan mekanı bize gösterir, buna işaret etmektedir. Söz gelimi bugün bizim Üsküdar'da Zeynep Kamil Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi Zeynep Kamil olarak tanımlamamız, bu efsundan ayrıldığımız, bu efsundan koptuğumuz anlamına gelmektedir. Halbuki Zeynep Kamil Hastanesi'nin bulunduğu alan Atik Valide veya Valide-i Atik olarak, ki müthiş bir külliyesi vardır Atik Valide Camii'nin, hem medresesiyle hem diğer müştemilatıyla, diğer hizmet alanlarıyla ve elbette camiyle, ki Mimar Sinan eseridir. Yüzyıllarca Atik Valide olarak bilinen mahalle son 50 yılda, son 100 yılda Zeynep Kamil olarak bilinme. Bu elbette yine efsunlu şehirden bir parça taşımaktadır. Efsunlu mekandan bir parça, bir nüve taşımaktadır. Ama bu sembolizm, oradaki ritüeller, oradaki cemaat algısı, oradaki medrese veya külliye algısı bozulmuştur. Sadece hastaneye atıf edilen, hastaneye atfedilen bir mekan algısı oluşmuştur yeni düzende veya yeni düşünce sistemiyle. İşte dini ritüellerin kutsal, mübarek ve bunun gibi tanımlamaları mekanlarda belirli zamanlarda gerçekleştirilmesi söz konusu. Dini ritüellerin önemli bir kısmı camilerde bizim için, diğer inançlar için kendi ibadethanelerinde veya kutsal mekanlarında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla dini ritüellerin önemli bir kısmı mekana bağlı sembolleri içerir. Hatta söz konusu mekanla özdeşleşebilmekte, sembolik anlamı mekan üzerinden oluşturulabilmektedir. Diğer ritüellerde mekanla sembolik bir ilişki kurmaktadır. Devlet törenleri, resmi geçitler, ulusal bayramların kutlanması, siyasal ritüellerin yanı sıra düğünler, kutlamalar, toplumsal ritüellerde mekanı önemser, onunla varlık kazanır. Bu durumda ritüel mekandan bağımsız değildir. Ritüeller mekanın hafızasıdır. Bu hafızanın taşınmasını sağlar. Ritüelle mekan arasındaki bu ilişki, mekana dair aidiyeti anlamak açısından önemli. İşte bu söz konusu ritüellerin mekana yönelik aidiyetin oluşmasında, güçlenmesinde ve hafızanın aktarılmasında temel araçlardan biri olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. İki farklı imparatorluğa ve bir de kocaman bir devlete başkentlik yapan, farklı dinlere, inançlara mensup insanların yaşadığı İstanbul ve İstanbul'un bir ritüel şehri olarak tanımlanması mümkün. Dini, siyasi ve toplumsal ritüeller kentin uzun tarihinde geniş bir yer tutuyor. Kentin geçmişinde önemli bir yakın belde olması hasebiyle Üsküdar'ın bu tabloda önemli bir yeri olduğunu da ifade edelim. Osmanlı Devleti döneminde Mekke ve Medine'ye uğurlanan hacı adaylarının ve kutsal topraklara gönderilen hediyelerin içinde yer aldığı Sürre-i Hümayun alayının Üsküdar'dan yola çıktığını hemen söyleyelim. Veya Üsküdar'da otogarıyla bilinen bütün İstanbullular, hatta Anadolu'lu insanlar tarafından da otogar olarak bilinen haremin niçin harem olduğunu elbette birçoğumuz, ki biz de çok sonradan öğrendik, birçoğumuz bilmemekti. İşte bu harem, insanların hacca giderken son olarak bastıkları vatan toprağı veya haçtan döndüklerinde ilk olarak bastıkları, yani denizden ayrılıp, gemiden ayrılıp ilk bastıkları toprak olması hasebiyle harem olarak adlandırılmış bir alan. Tabii bunun dışında Sürre-i Hümayun alayının Üsküdar'dan uğurlanıyor olması da en önemli ritüellerden birisi. Sadece bu ritüel Üsküdar'ın Kabe toprağı olarak nitelendirilmesi ve dolayısıyla kutsal bir mekan olarak tanımlanmasını da sağlayabilir. Kabe toprağına gidenlerin uğurlandığı Üsküdar, uzun bir zaman farklı ritüellerin yaşandığı bir kent oldu. Üsküdar'daki ritüelleri burada doğmuş ve ritüellerle mekanı olan aidiyetini güçlendirmiş bir kişinin deneyimlerinden hareketle ele almak çok daha faydalı olacak bizim için. Ki bu isim Üsküdar'da bir attar dükkanı, Üsküdar'ın üç sırlısı gibi kitaplara da imza atmış, Üsküdar'la özdeşleşmiş merhum Profesör Doktor Ahmet Yüksel Özemre. Özellikle biz tüm dinleyicilerimize Ahmet Yüksel Özemre'nin elbette hatıratlarının yer aldığı birçok kitabı var. Farklı farklı hayatından kesitlerin yer aldığı. Ancak özellikle hususiyetle Üsküdar'da bir attar dükkanı ve Üsküdar'ın üç sırlısı kitaplarını muhakkak edinip okumalarını da tavsiye edelim. İşte Ahmet Yüksel Özemre'nin kendi deneyimleri, tanıdığı insanlardan dinledikleri Üsküdar'daki ritüelleri bugüne taşıyor. Bununla birlikte Özemre'nin deneyimleri, ritüellerin mekana ilişkin aidiyetle yakın bir ilişki içerisinde olduğunu da göstermesi açısından mühim. Üsküdar'lı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özemre, evlerinin kentin merkezinde yer alması nedeniyle ilmi, iktisadi ve içtimai çevreyle yakın bir ilişki içinde büyümüş. Bu türden bir çevre içinde büyümesi, mekanla ve o mekandaki toplumsal yapıyla farklı bir ve zengin bir ilişki kurmasını sağlıyor. Ahmet Yüksel Özemre'nin 100 yıl öncesine dair anlattıkları bugünün ne çok uzağında ve hakikaten bize çok nostaljik gelen öğeler bunlar. Onun anlattıkları içinde yaşayıp gittiğimiz kentin yakın geçmişi ve Üsküdarlıların ortak yaşama kültürünün parçası. Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'a ve Üsküdarlılara özgü olan birçok davranışı aktardığı söylenebilir. Özellikle Üsküdarlıların kentteki türbelerle kurduğu ilişki en başat aktör burada. Tekkeleri, dergahları, türbeleri çok olan Üsküdar'da Özemre'nin aktardığı türbelere dair bir ritüel oldukça dikkat çekici. Üsküdar'ın kadınları hamile olduklarını anlar anlamaz ilk iş olarak bir abdest alarak Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ni ziyarete giderek ''İlahi Ya Rabbi, şu bebeğimin kusursuz doğmasını, senin hayırlı bir kulun Cenab-ı Peygamber'in de hayırlı ümmetinden olmasını ve burada yatan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ruhaniyeti gibi yüksek bir ruhaniyet sahibi olmasını lütfet.'' şeklinde dua ediyorlar ve bu duayı bir Fatiha ile tamamlıyorlar. Bu ziyaret ve dua sonrasında doğacak çocuğun Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ruhaniyetine emanet edildiği söylenirmiş. Bu ritüel dine ve bilime dair tartışmaların dışında tutularak değerlendirildiğinde insanın mekanın sadece bugünüyle değil geçmişiyle de aidiyet ilişkisi kurduğu söylenebilir. Geçmişin, o anın ve geleceğin gündelik hayatla kesiştiği mekanlar olarak türbeler, ritüelle mekanın ve zamanın ortaklaştığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün elbette türbelerle alakalı çok yanlış bir anlayış ve bağlamından kopartılmış bir inancın olduğunu söyleyebiliriz elbette. Ancak şu biraz önce vermiş olduğumuz türbe hususu, türbe olayı ve bu türbe olayında yaşanan, gerçekleştirilen dua, hakikaten türbe adabı adına da bize çok mühim dersler veriyor. Türbelerin ve mezarlıkların sadece ölümün değil, yaşamın da mekanları olarak değerlendirildiğini de söyleyebiliriz. İşte yeni bir çocuk dünyaya gelecek ve kendisinden belki yüzlerce yıl önce yaşamış Aziz Mahmut Hüdayi'nin ruhaniyetiyle bağdaştırılan bir olgu, bir manevi ruhun, bir inancın ortaya çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan zannediyorum Yahya Kemal'in bir sözüydü, ondan mülhem aktarayım. Biz bu yaşadığımız toprak sadece üstünde yaşayanlarla değil, altında yaşayanlarla da bir vatandır şeklinde veya bu minvalde bir sözü vardı. Biz hakikaten sadece üstünde yaşayanlarla değil, altında yaşayanlarla da kocaman bir milletiz ve bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kocaman bir vatan. Kıymetli dinleyicilerimiz, Üsküdar'daki önemli ritüel mekanlarından biri de tekkeler. Neredeyse ki birçok tepeden oluşur Üsküdar, her tepesinde Sultan Tepe'de Özbekler Tekkesi gibi, Doğancılar'da Nasuhi Dergahı gibi tekkeleri olan Üsküdar'da, Sultan Tepe'de bulunan Özbekler Tekkesi de birçok ritüelin gerçekleştirildiği mekanlardan biri. Tasavvufi boyutunun yanı sıra üstlendiği siyasi ve toplumsal roller açısından büyük önemi olan bu tekkede, tekkenin son şeyhi Necmettin Özbekangay, Necmettin Özbekangay'ın bizzat pişirdiği ve lezzeti efsanevi bir üne sahip Özbek pilavı, haftada bir gerçekleşen sohbetlerde ikram ediliyor. Bu tekkenin yine Ahmet Yüksel Özemre'nin anlattığı kadarıyla, biz de siz kıymetli dinleyicilerimize aktaralım. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde, hatta Birinci Dünya Harbi döneminde mühim bir stratejik merkez olduğunu, bir lojistik merkez olduğunu da söyleyelim. Selimiye Kışlası İngilizlerin elinde işgal sonrası, buradan kaçırılan mühimmatın önce Özbekler Tekkesi'ne getirildiğini, Özbekler Tekkesi'nden de Anadolu'ya ulaştırıldığını hatırlatalım. İşte bu tekkelerde haftanın değişik günlerinde süren sohbetler ve yapılan ikramlar Üsküdar'ın manevi ikliminin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu sohbetlerin toplum açısından önemli bir buluşma aracı olması, tekkelerin de şehre ve cemiyete aidiyetin mekanlarından biri olduğunu gösteriyor. Üsküdarlıların yardımlaşma kültürünün kendine özgü olduğunu belirten Ahmet Yüksel Özemre, burada yaşayan insanların birbirlerine desteklerini adeta bir ritüele dönüştürdüklerini de aktarmakta. Merhum Özemre'nin aktardığına göre Üsküdar'da cüzzamlılara onları incitmemek için miskinler deniliyor ki, Miskinler Tekkesi kitabını da yine tavsiye edelim, yine hatırlatalım siz kıymetli dinleyicilerimize. İşte Miskinler Tekkesi'nin kapısında 7 adet de fukara, yani sadaka taşı bulunur. Oradan geçen ve durumu müsait olan kimseler bu fukara taşlarına para bırakırlar ve burada bulunan gözcülerse Miskinler Tekkesi'ne doğru fukara taşına para bırakıldı. Bırakanın ölmüşlerinin ervahına El-Fatiha diye seslenirlermiş. Tekkedeki miskinler de birer Fatiha hediye ederlermiş fukara taşına sadaka bırakanların geçmişine. Bu ritüel Üsküdarlıların fukarayla olan yardımlaşma ilişkisini de göstermesi açısından mühim. Hem vereni hem de alanı koruyan ve her ikisine de manevi bir tatmin yaşatan bu ritüelin sadaka taşlarıyla mücessem hale gelmesi ve kuşaklara aktarılması kendine özgü bir yardımlaşma anlayışını da ortaya koyuyor. Yine Özemre'nin Hasretini Çektiğim Üsküdar adlı eserinde aktardıkları da Üsküdar'da yaşanan, yaşatılan birçok ritüeli aktarıyor, içeriyor. Türbelere, tekkelere ve sadaka taşlarına ilişkin bazı ritüellere yer verilmekle birlikte temel amaçlardan biri ritüelin mekanla olan ilişkisini vurgulamak. Mekana aidiyetin en önemli unsurlarından biri bu türden mekanlar, ritüel mekanları. Bu nedenle modern zamanlarda söz konusu mekanların ihmal edilerek işlevsiz bırakılması sonucu doğuyor. İbadethanelerin, mezarlıkların farklı işlevler kazanmasına yönelik müdahaleler, kentlerdeki birçok ritüelinde doğrudan, yavaş olsa da yitip gitmesine neden olabiliyor. İşte bugün mezarlıkların şehir dışına taşınması, bu ritüellerin gerçekleştirilmesini engelleyen en mühim olaylardan bir tanesi. Geçmişte kentlerde var olan ancak bazen müdahalelerle, bazen de iktisadi, siyasal, sosyal ve kültürel değişimlerin etkisiyle yitip giden, unutulan ritüelleri hatırlamak, mekanı ve mekana aidiyeti düşünmeye imkan sağlıyor. Bu nedenle geçmişteki ritüelleri ve mekanla ilişkisini ortaya koyan daha kapsamlı çalışmaların yapılması, bunların sosyolojik olarak ele alınması ama topluma da bir şekilde yansıtılmasına ihtiyaç var. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam şehrinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir programla yine huzurlarınızda olmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.